Medyaskop Özel Yayınından herkese merhaba. Dünya Uygur Kongresi Başkanı Sayın Dolkun İhsan 18 Eylül 2021 günü saat 1.30'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi ama Türkiye'ye girişi gerçekleşemedi. Dünyada uluslararası arenada Uygurların hak mücadelesinin önemli isimlerinden biri olan Dolkun İhsan'ın Türkiye'ye neden giremediğini ve hem uluslararası arenada Uygurların hak mücadelesinde hangi noktada nasıl çalışmalar var, tüm bunları Dolkun İsa ile değerlendireceğiz. Dolkun Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz. Öncelikle Dolkun Bey, 18 Eylül günü Türkiye'ye girmeye çalıştınız. Sizin Türkiye'ye giriş yasağınız mı var? Bunun arkasında ne yatıyor? Ve Ankara'ya kadar geldiniz, sonra şu anda yaşadığınız Almanya'ya geri döndünüz. Kısaca bu süreci bizim için anlatabilir misiniz?
Tabii. Dediğiniz gibi ayın 18'inde sabah 1.30'da yani 17'ini 18'e bağlayan geçide Münih'ten ben Almanya'ya gelmiştim. Gelme amacım da bizim Dünya Uygur Kongresi'nin kurucu genel başkanı saygıdeğer abimiz Erkin Alptekin'in aniden hastalanıp yoğun bakıma alınması haberi geldi. Ben Cenevre'deydim. Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Konseyi'nin 48. toplantısına katılıyordum. Bu haber gelir gelmez hemen atladım. Çünkü çok değerli bir abimiz, yaşı da 84 yaşındaydı. Almanya'dan tatile gitmişti. Kendisi Almanya'da yaşıyor. Bizim rahmetli liderimiz İsaç Alptekin'in, Doğu Türkistan davasının liderinin oğlu. Onun için hemen gitmek zorunda kaldım ve gitmeden önce de avukatımla görüştüm. Çünkü benim senelerdir Türkiye'ye girme bir yasağım var. Bu yasakların neden olduğunu da bilemiyorum. Senelerdir öğrenemedim. Türk yetkililerine mektuplar yazdım. Bakanlıklarla Almanya'ya geldiği zaman da hatta İçişleri Bakanı bizle de görüştüm. Zamanında eski başbakan Davutoğlu başbakan döneminde Berlin geldiğinde de kendisine bir mektup vermiştim bu konu ve başka diğer konular var tabii içinde. Ama bu konuları da değinmiştim. Bizim Ankara'daki, Türkiye'deki arkadaşlarımız başbakan yardımcılarıyla de zamandaki temaslarda bulundu. Bilmiyoruz bunun sebebinin ne olduğunu bir anlamış duyurduyuz ama Çin'in baskısından dolayı olduğu bir gerçek. Çünkü bundan başka bir sebep de olamıyor zaten. Ben kendim Türkiye'de okudum. 94'ten 96'ya kadar Gazi Üniversitesi master'ımı yaptım. 96 Almanya'ya geldim. 25 senedir burada yaşıyorum. 2008'e kadar Türkiye'ye girmemde bir sorun yok. Ben Alman vatandaşıyım. Vize de gerekmiyor. Ama 2008'de Antalya'ya bir tatil için ailemden gittiğimde beni burada durdurdular polis. Girme yasağın var dedi. Sebebini de açıklamadılar. Şaşırdık. 24 saat sonra beni Almanya'ya geri gönderdiler. Ben geldikten sonra zamanının Dışişleri Bakanı Abdullah Gül Başbakan diye mektup yazdım. Almanya'nın Türkiye'deki Büyükelçisi'ne de mektup yazdım. Ben sonra da kendisiyle de görüştüm Berlin'de. Dedim öyle bir şey olur mu Dolkun Bey dedi. Çünkü tanışıyorduk. Oldu Büyükelçi dedi. Ben bunu halledeceğim dediler ama evrakları verdik. Bir türlü hal olmadı. Ben bu meselede bir problem yapmaktım. Çünkü Türkiye'nin imajının uluslararası arenada zedelenmesini istemiyorum. Çünkü ben sadece geri gelen ülke Türkiye değil. 2006 senesi de Amerika'da beni geri göndermişti. Çin'in yani bir terör resisine adını koyduğu için. Ben Kore'den de geri gönderildim. Dünyanın birçok ülkeleri de olundu. Bunun için ama başka ülkelerden gönderildi de bu büyük bir haberdi. Uluslararası basını yansıdı ama Türkiye'nin geri geldiğimde basın da aradı, ben cevap vermedim. Vermedim çünkü başka bir şey. Ama sonra bu yasak bayağı arttı. Benim bildiğim kadar avukatlarla da görüştüm. 5 sene sonra kalkacak falan dedikten sonra 2016 senesinde bir transit geçerken bir deneyim dedim. Ama yeni olsa yasakların olduğunu öğrendikten sonra çünkü dünyanın başka yeri gidemesem de ayrı bir şey. Ama Doğu Türkistan gidemiyorum 27 senedir. Ailemle görüşemiyorum. Türkiye benim ikinci memleketim. Vatan hasreti çekerken Türkiye'ye gitmek, ailemle tatil yapmak. Benim orada siyaset yapmak, faaliyet yapmak bir niyetim de yok Türkiye'ye. Çünkü ben zaten uluslararası arenada yapıyorum. Dünyanın değişik ülkelerine. Birleşmiş Milletler'de olsun, Amerika'da olsun, Kanada, Avustralya, Japonya, Avrupa'nın değişik ülkelerinde. Türkiye'de bizim arkadaşlar zaten elimde gelince faaliyet yapıyor. Orada benim bir şey yapmam da gerek yok. Sadece memlekete gidemediğimiz için ve kendim burada okuduğum için burada öğretmenlerim var, profesörlerim var, şeylerim var, sınıf arkadaşlarım var, hemşerilerim var. Onları ziyaret etmek. Böyle çok basit bir benim Türkiye ziyaretim. Bunun için Ve avukat beyle, İlyas Doğan beyle 2020 senesinde dedim böyle bir durum var. Şimdi ben siyasi arenada bayağı çalıştık. Hatta benim mesela bir zamanında rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ve diğer milletvekilleri de gündemine getirmişlerdi. Neden bunun sebebi diye bir açıklama olmadı. Benim mektuplarım da yanıtsız kaldı. Sonra da dedim bunu bir Türkiye Hukuk Devleti bu yasal şeylerle bir girmeye çalışayım diye avukatlı vakalet verdim. Avukatım da geçen sene Ekim, Kasım ayında itibaren başvurunu yaptı ve bu sene, 2021 sene Haziran'da'nın 8'inde Ankara'da duruşmam oldu. Ben katılamadım. Arkadaşlar katıldı, avukat bey katıldı. Ondan sonra Ağustos ayında da oy birliğiyle benim Türkiye'ye girme yasağının bir yasal gerekçesinin olmadığını hakkında karar verdiler ve Göç İdarı Sımaralı İçişle Bakanlığı'na bu neden girilmediği hakkında yani o zaman öğrendim ben. Aradan 14-15 sene geçtikten sonra Türkiye'ye girememenin sebebini bu mahkeme olduğu gün öğrendim. Yani Türkiye'nin kamu düzenini bozma tehlikesi var diye demiş ve güvenliği için tehdit. Ben uluslararası da Türkiye'nin her zaman seve seve savunan ve bundan da sonra da savunacak olan bir insanım. Her Türkiye'yi bir Türk vatandaşından daha çok seven bir Türk'üm. Öyle hissediyorum kendimde. Benim Türkiye'ye hiçbir zararım olmaz. Ama bunun sadece Çin'in baskısından Çin'i rahatsız etmemek amacı olduğunu biliyorum. Gayet iyi biliyorum. Çünkü öyle bir şeyim yok. Çünkü Türkiye'ye ben okudum, kaç kere gidip geldim. Hiçbir en ufak bir Türkiye'ye zararını şey yapan bir hareketim olmamıştı. Bunun için avukat bey şey yaptı, İçişle Bakanlığı da herhalde bir belge sunamadı, kanıt. Ondan sonra göç idaresine müracaat etmen gitmeden önce dedim. Tamam, mahkemenin kararı var ama göç idaresinin bu internet şeylerinin, bilgisayar şeylerinin çıkarmasa yeni bir problem olur. Avukatım göç idaresine müracaat bulunmuş ve göç idaresinin de Eylül'ün 6'sında ben Uygur Mahkemesi diye mahkeme vardı Londra'da, oradaydım. Oranın katılıyordum, katılmak için gidiyordum. Bana haber verdi. Dolkun Bey gözümüz aydın. Göç idaresinde oradan sığındığını çıkarıldı, sesliğinden çıkarıldı. Şimdi Türkiye'ye girmede bir sakınca yok dediği için çok sevindim. Ama mahkemedeydim. Ondan sonra Cenevre'ye geçtim. Toplantıyı dedim ama büyük abimizden şeyimiz Erkin Altıtekin Bey'in başkanımızdan hastalandığı haberini duyduktan sonra yoğun bakım hemen oraya geçmek zorunda kaldım. Ankara'ya gelince pasaport kontrolü durduruldum. Türkiye'ye giriş yasağının olduğunu tekrar söylediler. Bana mahkemenin kararını ve göç idaresinin de elimde yazısı vardı. Bunlarını da polis beye verdim ama dedi yine ayrı bir yasaklama getirilmiş demiş. Burada öğrendim. Aynen 6'sında sesini çıkarmış mahkeme kararı bile ama 9'unda 3 gün sonra ayrı bir yasaklama koymuşlar tekrar bir yasak. Bunun da burada geldikten sonra haberim oldu. Yani keşke bana önceden haberdar etseydi. Sana gene bir yasak koyuldu 3 gün sonra diye. Ben de gitmeyecektim, böyle kendine zahmet katılmazdım. Böyle büyük bir huzursuzlukta, böyle medyalarda, Türkiye hazırlıkta böyle bir şeyin çıkmasında ben de kendim zaten istemiyordum. Ama böyle bir olay yaşandı maalesef.
Anladık. Şimdi Olkun Bey, siz Sincan Uygur Özerk Bölgesi kökenli bir Alman vatandaşı olarak Türkiye'ye girmenize hukuki bir yasak olmamasına rağmen Türkiye'ye giremiyorsunuz. Şimdi şöyle bir mevzu var. Uygurların hak mücadelesinde aslında gördüğümüz kadarıyla Müslümanlık bağı üzerinden Türkiye'yi kimle konuşsak ikinci vatan olarak gördüğünü belirtiyor. Ve aslında dolayısıyla da Türkiye'de siyasi iktidardan da büyük bir destek beklentisi var. Ama Türkiye, Çin'le de yakın ticari ilişkileri olan bir ülke. Böylelikle bir bıçak sırtı durum söz konusu oluyor ve uluslararası arenada da zaman zaman Uygurlar Türkiye'den bekledikleri desteği alamadıkları noktasında seslerini yükseltiyorlar. Ama siz bir yandan da diyorsunuz ki biz Türkiye'nin imajına uluslararası arenada çok dikkat ediyoruz ve buna uygun da davranıyoruz. Şimdi işin Türkiye boyutu var, bir de uluslararası arenada sizin neler yaptıklarınız var. Biraz önce bahsettiğiniz Londra Uygur Mahkemesi'nden bahsettiniz. Şimdi bir grup avukat ve insan hakları uzmanı insan hakları ihlallerini incelemek için toplanmışlar. Bunun hukuki ve siyasi anlamı nedir? Bu nasıl bir mahkeme? Londra Uygur Mahkemesi. İzleyicilerimiz için biraz aydınlatır mısınız bizi Dolkun Bey?
Tabii. Bu Uygur Mahkemesi tamamen bağımsız bir halk mahkemesidir. Çünkü Çin hükümetinin Doğu Türkistan'da 1949 senesinden itibaren Çin komünist istilasına maruz kaldı. Çin Komünist iktidarının Doğu Türkistan'da yaptığı asimilasyon siyaseti 75 senedir her zaman devam etmiş, süre gelmiş. Ama 2014 senesinden itibaren Xi Jinping, şimdiki devlet başkanı, iktidarı ele geçirdikten sonra Doğu Türkistan'daki bu asimilasyon politikası açık bir şekilde soykırım politikası dönüşmüş durumda. 3 milyondan fazla insan, belki ondan fazla olabilir, insan şimdi 2016'dan itibaren toplumu kamplarını tutuluyor. Nasi kampısının aynısıdır. Ve üstelik şimdi dijital, şimdiki bu dünyanın teknolojisinin de yararına daha da vahşi bir kamplardır. 5 senedir, şimdi 21. yüzyılda yaşıyoruz. 5 senedir ben şahsen ailemden İslam'a geçermiş değilim. Tüm Doğu Türkistan, hemen hemen Doğu Türkistan'la aynı kaderini paylaşıyor. Şimdi zaman zaman sadece acı haberler, ölüm haberleri ne alabiliyoruz? 5 senedir her sene, her 6 ayda bir çok acı haberler aldım. Mesela 2018 annemin bir toplumu kapıda öldüğü haberini aldım, 78 yaşındaydı. Babamın 2020 senesinde öldüğü haberini aldım. Nerede, hangi saatte hastalandığımı bilemiyorum, hala bilemiyorum. Bugün 21. asırda iletişim diye bir şeyde bir sorun kalmamış. Öyle olmasına rağmen hala haber alabilmiş. Şimdi sadece Çin'in devlet gazetesinden öğrenebildim bunu. Küçük kardeşimin musbet cezasını, ömürlü yaptığı cezasına çarptırıldığı haberinde daha 2-3 ay önce öğrenebildim. Abim 17 sene vermiş diyor, bir 24 sene böyle. Benim bir şeyim sadece tüm Doğu Türkistanlıkla, Uygur diasporası, Doğu Türkistan diasporası yaşamak olan şeylerin bir bölümü. Böyle bir şey devam ederken biz Çin'in 21. yüzyılda yaptığı bu soykırımın hiçbir şeysi cezasız kalmaması gerekiyor. Çünkü dünya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, Yahudi soykırımından sonra bir asla olmayacak. Ne var abi? Diye söz vermişler ama aradan 70 sene geçtikten sonra bu devam ediyorlar. Biz bunu Birleşmiş Milletler'e taşıdık, Avrupa Parlamentosu taşıdık, buraya taşıdık, buraya taşıdık. Tabii bazen ilerlemeler kaydettik ama hukuki, uluslararası hukuk bakımından Çin'in yargılanması, Çin'in yaptığı bu suçlar kayıtsız kalmaması gerekiyordu. Onun için uluslararası mahkemelere başvurduk, şey yaptık ama Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde Çin'in yargılama mümkün değil. Çünkü Çin üye değil. Uluslararası Adalet Divanı var, aleyhi var. Ama burada da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı gerekiyor. Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi 5 üyesi olduğu için Çin her zaman bunu veto etme yetkisi var. Onun için biz uluslararası hakimlerle, avukatlarla, hukukçularla çok görüşmeler yaptık 2018'den itibaren. Nasıl? Çin'in bu yaptığı soykırımı uluslararası hukuk çerçevesinde bir değerlendirilme, bunun bir cezasının olması gerekiyor. En sonunda bunun sadece bir uluslararası bağımsız mahkeme ile bu mümkün olabileceğini. Tabii bunun bağlayıcı olmayabilir. En azından Çin'in 21. asırda soykırım yapıyor mu, yapmıyor mu? Çünkü bazı şimdi dünyadaki 6 ülkenin parlamentosu bunu soykırım olarak tanıdı. Bir hükümet, toplam 7. Ama bunlar siyasi karar diyorlar bazıları ama bunu uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirmek zorunluluğu vardı. Onun için Yugoslavya'nın eski başkanı diktatör Milošević'i yargılayan baş yargıç Jeffrey Nice ile teması geçtik. Bu insanı çok dokümanlar gönderdik. Sonunda Dünya Kongresi resmi bir müracaatte bulunduk. Geçen sene Haziran'da bizim başvurumuz ne birkaç ay incelikten sonra 2020 yani bir sene önce Eylül ayında Jeffrey Nice böyle Doğu Türkistan'da Çin hükümetinin yaptığı bu soykırım mı, insanlık karşı işlediği suç mu, bunu incelemek amacıyla böyle bir mahkemenin kurulduğunu ilan ettiler. Hı hı. Ve bir seneye yakın tanıklık şeysini topladılar. Toplam bir 15 bin sayfalık toplama kamplarında kalmış insanların tanıklığını aldılar. Benim gibi aileleri toplama kamplarında ölmüş yoksa kayıp ailelerinin tanıklığını aldı. Uluslararası hukuk uzmanlarının tanıklığından böyle ilk duruşma 2021 Haziran'ın 4-7'si kadar gerçekleşti. İkinci duruşma Eylül'ün 10'undan 13'ü kadar gerçekleşti. Dediğimiz gibi 15 bin sayfadan fazla dokümanlar mahkemeye sunuldu. 500'den fazla insanın tanıklığı alındı. onların içinde 70'i mahkemede tanıklıkta çağrıldı, davet edildi. Böyle bir mahkeme, bunun sonucu Aralık ayında, Aralık'ın 9 mahkeme ayı duyuruldu. İkinci duruşmada Aralık'ın 9. günü büyük bir uluslararası basınla açıklanacağını bildirdiler. Tabii bu mahkeme bir halk mahkemesi, bağımsız bir mahkeme. Uluslararası hukuk çerçevesinde yapılmış her şey açık, netlen yayınlandı, her şey açık şekilde. Tabii sonuçta ne çıkacağını bilemiyoruz. Ama bizim temennimiz Doğu Türkistan'da yapılan bu zulümün bir soykırım olarak çıkacağına inanıyoruz. Tabii bu mahkemenin bağlayıcılık şeysi yok ama kendi yani 21. yüzyılda soykırım yaşanırken bazı ülkelerin başkanları böyle bir soykırımın olup olmadığına mahkeme kararı gerekiyor diyen demeçler verdi. Bunun için böyle bir karar çıktığı zaman bazı ülkelerden özellikle hukukla yönetilen demokratik ülkelerin buna suskun kalamayacak. O zaman bundan 70 sene önce bir daha olmayacak diyen bu şeyin bir şey sadece bir slogan olacağı ortaya çıkacaklar ve Birleşmiş Milletler bu soykırım anlaşması var 48. Bunun gerekeceği Birleşmiş Milletler olsun, Avrupa Mahkemesi olsun ve demokratik ülkelerinin de harekete geçmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkacaklar. Hı hı. Bu böyle bir mahkemedir.
Yani Londra Uygur Mahkemesi'nin amacı aslında insan hakları ihlallerini Uygurların ve tüm Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki halkların insan hakları ihlallerini kayıt altına almak, uluslararası kamuoyunun da bu mevzuya dikkatini çekmek en temelde. Şimdi son olarak Dolgun Bey şunu sormak istiyorum. Şimdi Çin gerçekten büyük bir ekonomik güç. Bu sebeple de çeşitli baskıcı, yönlendirmeci tavırları da olabiliyor bazen tabii ki diğer devletlere yönelik. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çıkması sonrasında Çin'in askeri olarak olmasa da Afganistan üzerinden içerisinde bulunduğu bölgeye dahili ve burada önemli aktörlerden biri olacak konuşulanlar arasında ve ilk Taliban'la aslında iletişim kuran ülkelerden biri de Çin oldu. Ve Çin'in biliyoruz ki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki kamplarda da tırnak içerisinde dini aşırılıkla mücadele ettiği iddiası var ve Taliban da cihatçı bir örgüt olarak bu noktada en temelde Çin'e çeşitli garantiler verdi aslında. Birbirlerine bu anlamda ilişmeyecekleri amiyane tabiriyle. Çin'in buradaki güçlenmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun Uygurlara herhangi bir yansıması olur mu ya da nasıl bir yansıması olur?
İşte bu meselenin enteresan yönü. Çin hükümeti şimdi 3 milyondan fazla Uygur'u toplama kampısına alırken dünyaya ne mesajı veriyor? İlk etapta her şeyini reddetti. Sonradan bu eğitim kampları dedi. Sonradan bu da gerçeklerini gizleyemedikten sonra dünyaya veren ve bu toplumun kamplarında milyonlarca insanları çili çektiğinin sebebini radikalizma ve terörizmle karşı savaşma olarak göstermeye çalışıyor. Ve senelerdir Afganistan'da Uygurlar oldu, Taliban sefidi yer aldı diye Taliban'la işbirliği yapmakla suçlayarak bir bölüm Uygurları Amerika Afganistan'a savaş açarken bir bölüm Uygurlar orada olmuş. Onun için onu bana ederek Doğu Türkistan İslami Hareketi terörist teşkilat olarak adlandırdı ve bu Taliban'la olan ilişkisine bağlamaya çalıştılar. Ama aradan 20 sene geçtikten sonra şimdi Amerikan Afganistan'dan çekilirken Çin şimdi Taliban'ın ilk himayecisi haline geldiler. Ve ilk demeydi ve Taliban'ı burada destekliyorlar. Şimdi bu nasıl bir anlayış? Sen senelerdir ve hala bir gün oradaki 25-30 milyon Müslüman Türk nüfusuna böyle radikalizmle, terörizmle ve Taliban'la bağlantılı olarak göstermeyi çalışıyorsun da birden neden sen böyle bir terör örgütünü senelerdir, böyle bir aşırı dinci örgütü, böyle bilmiyorum radikalizmden savaşıyorsun şimdi bunlarla işbirliği yapıyorsun. Bu anlaşılabilecek bir durum değil. Bunun için, ama biz onu biliyorduk. Şimdi çünkü Çin zaten Taliban'ı senelerdir destekliyorlar. Taliban'ın elindeki silahlarının bir bölüm silahlarının Çin'de üretildiği, Çin'den gelendiği aşikare bir şeyler. Onun için Çin burada her türlü şeyler deniyorlar. Taliban'da Çin'e karşı ayrılıkçı güçlerin burada durmasına izin vermeyeceğiz demiş. Bir bilim Uygurlar da şimdi burada Fazla bir Uygur yok, bilmem birkaç yüz, ben tam bilmiyorum sayılarını. Onlar zaten ikinci, üçüncü nesil, 1960. senelerde göç etmiş. Doğu Türkistan'ın bir bölümü 1970. senelerde göç etmiş. Urdu doğmuş, buymuş. Bazılarının Afgan vatandaşlığı olan insanlar, bazılarının vatansız, yani 30-40 senedir vatansız olarak, elinde pasportu, hiçbir şeysi yok, kimliksiz insanlar. Bunlar resmen bir telaş içinde. Çünkü Çin, şimdi Çin Taliban'ın en önemli veren demeçlerden onu öğrenebiliriz. Şimdi çok yakın bir işbirliği var. Demek buradaki Uygurların hayatı gerçekten çok tehlikeli olabilir. Bu da bizi çok endişelendiriyor. Böyle bir durum. Bunun için göreceğiz, bakacağız. Çin ile Taliban ortasındaki gelişmeler nasıl devam edecekler? Şimdilik bir şey demek zor ama dediğimiz gibi Çin'in burada da senelerdir uluslararası da Doğu Türkistanlıları, Uygurları, Taliban'la ilişkili olarak bizde böyle toplama kampları yapmasının da bir yalan teori olduğu bununla da kanıtlanmış oldu.
Çok teşekkür ediyoruz Dolkun Bey bize vakit ayırdığınız için ve Uygurların uluslararası kamuoyundaki hak mücadelesini medyaskop ekranlarına taşıdığınız için.
Ben çok teşekkür ederim.
Bu özel yayınımızda Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa'yı ağırladık. Ve hem Dolkun Bey'in Türkiye'ye girememe sürecini hem de uluslararası kamuoyunda Uygurların hak mücadelesini ve Çin'in bu konudaki rolünü ve etkilerini değerlendirdik. Yayınlarımız devam edecek. İyi günler.
Bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.